Vurulan hedeflerin dakiklikten yoksun, hatta bazen gerçek dışı olması, istihbaratın yenilgi yaşadığı başka bir cepheyi teşkil ediyordu. Ne füze depoları ve fırlatma platformlarında ne de liderlere suikast düzenlemek üzere hedef olarak belirlenen noktalarda isabet ve başarı kaydedilemiyordu.
Her başarılı istihbarat servisinin en azından inanç, din olarak kendine uzak kişilerin güvenliğini delebilecek kapasitede olması gerekir. Bana göre %100 emin olmamakla beraber size sunabileceğim en makul açıklama Hizbullah'ın kendini iyi koruduğudur. Sır saklamayı biliyor. Temel argümanlarını koruyor.
Hava ve denizden yürütülen bombardımanlara ve asker indirme operasyonlarına rağmen Hizbullah liderlerinden hiçbiri suikastle öldürülememiş, istihbarata olan güven yerle bir olmuştu. İsrail zamanla yarışıyordu. Hizbullah liderlerinin hareketlerini takip etmek ve suikast altyapısı hazırlamak amacıyla bütün emniyet birimleri koordineli bir çalışma içine girdi.
Kim olursanız olun, böylesi operasyonları düzenlemek son derece zordur. İstihbarat imkanlarınız ne kadar geniş olursa olsun, uygulamada zorluklar yaşarsınız. Özellikle de karşınızda Hizbullah gibi bir örgüt varsa. Çünkü Hizbullah yüksek faaliyet kapasitesiyle çalışıyor ve beşeri kaynakların Hizbullah'ı çökertmesi mümkün değil. İsrail'in karşılaştığı en önemli problemin bu olduğunu düşünüyorum.
İsrail istihbaratının öngördüğüne göre Hizbullah liderleri yersiz yurtsuz kalmıştı. Hiçbir yerde güven duymuyor, bu yüzden barınaktan barınağa dolaşmak zorunda kalıyorlardı. Muhakkak bir yerde hata yapacaklardı.
İsrail'in Hizbullah hakkında bildikleri herhangi bir insanın ulaşabileceği bilgilerdi. Ama Hizbullah'ın ne derece savaş hazırlığı yaptığını tam olarak bilmiyorlardı. Bu yüzden İsrail, Hizbullah için savaş nedeni olmayacak bir nedenle savaş başlatarak Hizbullah'a sürpriz yaptı. İki askerin tutuklanması bir savaş nedeni olamazdı. Hizbullah da savaş hazırlığı ve savunma kapasitesiyle İsrail'in sürprizine sürprizle karşılık verdi.
İsrail, Irak'taki nükleer reaktörü yıkmak için 8 savaş uçağı göndermişti. Dahiye Cenubiye'de Hasan Nasrullah'ın gizlendiğini iddia ettiği yeri bombalamak içinse 20 ton füze ve patlayıcıyla yüklü 12 uçak gönderdi. Hedef alınan binada Hizbullah liderliğinin bulunduğu yönünde bilgi veren kaynaklar saldırının ardından ağır bir darbe aldı. İsrail, düzenlediği iki suikast baskınından hiçbir şey elde edemedi. Hizbullah liderlerini öldürmek için 1300 operasyon düzenlendiği ama hiçbirinde başarı kaydedilemediği İsrail tarafından itiraf edildi.
İsrail'in söz konusu imkanların hiçbirinden haberi olmadığını gördük. Ne güneydeki askeri operasyon sorumlusunun kimliği ne de savaş yönetiminin niteliği hakkında bir şey biliyorlardı. Eylem alanının Nasrullah'la bağlantısını kim nasıl sağlıyordu? Hizbullah'ın savaş idaresiyle ilgili hiçbir bilgileri yoktu.
Savaşın Hizbullah'a verdiği zararın boyutlarının tahmin edilmesi, İsrail istihbaratının sınav verdiği başka bir alandı. İstihbarat, daha kolay olan bu sınavı da geçemedi. İstihbaratın başarısızlığı, askeri ve siyasi yönetimin açıklamalarına yansıdı. Kah hedefe yaklaşıldığı yönünde açıklamalar yapılıyor, kah Hizbullah'ın savaş alanında sadece birkaç sıyrı kaldığı söyleniyordu. Esir alınan iki askerin kurtarılması, savaşın ana hedeflerinden biri olarak belirlenmişti. Savaş bitti. İsrail askerlerini kurtarmak şöyle dursun, haklarında herhangi bir bilgiye dahi ulaşılamadı. İsrail, Hasan Nasrullah'ın koyduğu şarta boyun eğmek zorunda kaldı. Nasrullah, savaş öncesinde ve savaş sırasında iki askerin ancak dolaylı esir değişimi görüşmeleriyle geri verileceğini söylemişti. İsrail istihbaratına karşı Hizbullah'ın basit ama korunaklı bir güvenlik ve veri sistemi vardı. Bilgiyle dolu ulaşılmaz bir mağaraya benzeyen bu sistem, İsrail'in elini kolunu bağlamış ve erkenden saf dışı bırakmıştı.
Hizbullah istihbaratının belirli teknikleri vardır. Verileri değerlendirmeyi iyi bilirler. Kapalıdırlar. Sistem hiçbir bilgi sızdırması olmayacak şekilde korunur.
Hizbullah'ın arkasında etkin bir istihbarat yapılanması vardı. Aynı özelliği destekçiler için de söyleyebiliriz.
Savaşın ilk günlerinde Celil bölgesinin en yüksek noktası olan Carmak Dağı'nda İsrail istihbaratına bağlı en büyük gözetleme üssünü vurması Hizbullah'ın istihbarat sürprizlerinden biriydi. İsrail bu üssün Lübnan ve Suriye üzerindeki gözü olmasıyla övünür. Hizbullah'ın güvenlik kapasitesiyle ilgili İsrail'e gönderdiği hızlı mesajlardan biri de Meyrun Dağı'nı bombalamasıydı. İsrail'in itiraf ettiğine göre Hizbullah, yıllar boyunca İsrail ordusunun sabit ve mobil telefon görüşmelerini dinleyebilmişti. İsrail, güney köylerinden birinde bir dinleme merkezini ele geçirdiklerini iddia etti.
İsrail, Hizbullah'ın bağlantılarını okuması gerekirken, Hizbullah, İsrail'i takip ediyordu. İsrail'in kara birlikleri atak hazırlığına girdiğinde, Hizbullah'ın ön cephesinin savunma mevkilerinde yerini alabilmesi böylece açıklığa kavuşuyor. Bu çok dikkat çekici bir değişim ve bölgenin güç dengesinde kesinlikle etkili olacaktır.
Hares gazetesinin yazdığına göre Hizbullah, İsrail'in telsiz görüşmelerini dinlemeyi başarmıştı. Hizbullah'a bağlı mühendislik birimi, telsiz sisteminin güvenlik duvarını aşmış, cephe ile yönetim arasında geçen görüşmeleri dinlemişti. Gazete, söz konusu birimde yüksek teknolojinin kullanıldığını ve çalışanlarının İbranice bildiğini yazdı.
Çok hızlı bir çıkarımda bulunmamız mümkün. İstihbarat yönünden bu savaşta Hizbullah üstün geldi. Başarısı iki alanda tezahür etti. Birincisi istihbarat ile ilgili Batı'da sinyal birliği olarak bilinen alandır. Yani İsraillilere ait özel komünikasyon cihazları felce uğratıldı. İnsan kaynakları, Hizbullah'ın başarılı olduğu ikinci alan. İnsan kaynakları derken, İsrail tarafından Lübnan'a yerleştirilen ajanları kastediyorum. Hizbullah bunların birçoğunu yakaladı. Bazıları da zıt yönde istihdam edildi. Yani savaş boyunca İsrail'e yanlış bilgi vermeleri sağlandı.
İsrail'in çeşitli düzeydeki yönetimi bocalaya dursun, Kefercil Ad darbesiyle birlikte kriz şiddetlendi ve yenilgi itirafları duyulmaya başlandı. Hizbullah, Kefercil Ad yerleşkesi yakınlarında yedek birlik üssüne düzenlediği füze saldırısında 12 askeri öldürdü. Kimisi ağır, 11 askeri yaraladı.
Askerlerin ölmesinde sorumlu kişinin affedilmez bir hatası var. Bu gerçekten esef verici bir durum. Üzüntü veren diğer nokta ise bu kişi ihtiyaç duyduklarında askerlere güvenli bir barınak sağlayamadı. Ne yazık ki bunun bedelini insanlar ödedi.
İsrail Denetleme Kurumu, ağır saldırının görüntülerini gizleyemedi. Yayınlanan görüntüler, İsrail'e ve yönetimine ciddi bir mesaj gönderiyordu. İsrail askeri istihbarat kaynaklarından yapılan resmi bir açıklamada, Hizbullah savaşçılarının üssü günlerce sıkı gözetim altında tuttukları ve sonunda vurdukları açıklandı. Gözetlemenin Hizbullah ajanları ve sınır yakınlarında, Şeba çiftliklerinde konuşlandırılmış Hizbullah dinleme noktalarından biri aracılığıyla yapıldığı tahmin ediliyordu.
Kefer Cilat ile ilgili kesin istihbarat bilgileri var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ancak bir savaşta 11-12 askeri öldürebilmek bir kazançtır. Savaş benim nazarımda öldürmekten ibarettir.
İsrail, İran yapımı silahlarla aşağılandı. İsrail'de bazıları böyle konuşuyordu. Örneğin İsrail savaş gemisi, İran yapımı bir füzeyle vuruldu. Bu silahların etkisi, Kuzey İsrail'i vuran uzun menzilli kara füzelerinde de kendini gösterdi. Savaş, askeri sanayinin kalite kontrol alanıdır.
Silahlar için en iyi değerlendirme savaşta yapılıyor. Bu noktada Sovyet-Rus yapımı silahların üstünlüğü kanıtlandı. Bu bir silah piyasası değil. Rakipler propaganda, reklam, yetkililere verilen rüşvetler. Bunların hiçbiri yok. Reklam, bir silah çeşidinin başka bir silaha karşı kendini ispat etmesinde gizli.
Suriye yapımı silahlar, İsraillilerin gündemini uzun uzun meşgul etti. Ama en acı verici gerçek, İsrail'in üst düzey korumalı zırhlı aracı, 4. nesil Mirkava tankları ile alakalıydı. Hizbullah'ın İsrail tanklarına karşı kullandığı Kornet füzeleri, İsrail subaylarının ifade ettiğine göre dünyanın en güçlü anti-zırh füzelerinin içinde yer alıyordu.
Mirkava bazı durumlarda dünyanın en iyi tankları arasındaydı. Ancak tanksavarlarla boy ölçüştüğünde Rus yapımı tanksavarlara yenik düştü. Tanklara karşı Rusya'nın geliştirdiği savunma sistemleri karşı taraftan çok daha kuvvetlidir. Bu silahları tasarlayanların başarısı savaş meydanında açıkça mülahaza edildi.
İsrail uzmanlar, Hizbullah'ın Mirkavalara gerçekleştirdiği başarılı saldırılardan yola çıkarak bir sonuca vardı. İran, bu tankların zaaf noktasını, tankı geliştirenler ve İsrail Genelkurmay'ı silahlanma dairesinden önce fark etmişti.
Savaş, İsrail'in askeri sanayisini etkiledi. Artık herkes biliyordu ki iki silahlı adamdan müteşekkil küçük bir grup yeterli imana sahip olduklarında bir tankı imha edebiliyordu. Bu gerçek İsrail'de olsun, ABD'de olsun savaş sanayini muhakkak etkiler.
Kanımca Rus silahları iyi bir sınav verdi. Bugün birçok kuvvetin tank savarlar, hava savunma silahları gibi sistemlerde Rus silahlarına yöneldiğine tanık oluyoruz.
Thank you.